Ayrım 13.
Sayfa 174. Basın bileti almak için İspanyol ofisine gittiğim zaman sohbet eden büyüklerin yanı sıra ortalıkta dolaşan çocuklar gördüm. Ama yine de Barça'nın muhteşemliği karşısında sessiz ve kaderine razı olmuş bir ortam vardı. İspanyol bana küçük bir aile kulübü gibi geldi. Adeta İspanyolların Ipswich'iydi ve Katalonya'da toplumdan dışlanmış kişilerin buluşma yeri gibiydi. Daha birkaç gün önce İspanyol başkanı basına kulübünü herkesin küçümsediğinden yakınıyordu. Birçok göçmen son derece anlaşılır gerekçelerle İspanyol'u değil Barça'yı tutmaya başlamıştı. Bir İskoçyalı'nın Londra'ya yerleşmesi zordur ama bir Endülüslü'nün Katalonya'ya yerleşmesi çok daha zor. Çünkü Katalanlar farklı bir dil konuşuyorlar. Barça başkanı Nunez de bir göçmendi ve çok kötü Katalanca konuşuyordu. Katalonya'ya gelen bir göçmen buraya ait olmak istiyorsa bunu yapabilmesinin en kestirme yolu yeni vatanının sembolünü desteklemektir. Böylece işe gittiğinde arkadaşlarıyla konuşacak bir konusu olur ve Nou Camp'a hakim olan orta sınıf Katalanlara biraz daha benzemesine yetecek kadar üye olabilir. Torre Badella'ya Barcelona'nın 110 bin üyesi var diyecek oldum hemen sözümü kesti. Ben sosyo değilim ama yine de Barça'yı yüzlerce kere izledim ve şimdiye kadar hiçbir bilet için de para ödemedim. Bir baba hem eşi hem de doğan her çocuğu için bir üye kartı yılda 300 sterline patlasa bile mutlaka kart alır. Çünkü bu bir tür gelenektir. Belki ailesi hiçbir zaman maç seyretmeye gitmez ama hepsinin kartı vardır ve ben de onların kartlarını ödünç alıp stada onunla girerim. FC Barcelona'nın Katalonya'nın sembolü olmakla birlikte tarih boyunca çok parlak bir performans gösterdiği söylenemez. Nasıl Barcelona'yı Madrid yönetiyorsa, Franco döneminde de futbolda ne kadar ödül varsa hepsini Real Madrid kazanmıştı. Barcelona Avrupa Kupası'nı bir kez kazandı ama Real bu kupayı 6 kez müzesine götürdü. Lige gelince Helenio Herrera sayesinde Barça 2 yıl üst üste şampiyon oldu. Ama taraftarların Herrera'yı kulüpten kovmasından sonraki 30 yıl içinde sadece 2 kere daha şampiyon olabildi. Bunlardan birinde de takımın teknik direktörü Terry Venables'tı. Barça taraftarı bana Herrera için ne düşünüyorsunuz diye sordu. Kendini çok yükseklerde görüyor diye yanıtladığım zaman adam biliyorum dedi. Bütün antrenörlerimiz kendilerini çok büyük görürler. Bu işi almak için bunu yapmaları şarttır. Cesar Luis Menotti, Barcelona'da başarısız olmuştu, Barça için dünyanın en zor kulübü derdi. Katalanların başarısızlığının suçu yöneticilerdedir. Hepsi o kadar hırslıdır ki, herhangi bir yenilgi bir felaket olarak kabul edilir ve hemen her şeye karışmaya başlarlar. En büyük suçlu da Başkan Nunez'dir. 1978'den beri kulüp başkanlığı sürdüren Nunez, Venables, Menotti ve Udo Latte gibi teknik direktörlerle çalıştı. Bir Barça taraftarından Nunez gibi milyoner bir iş adamının bir futbol kulübünün başkanlığını neden bu kadar önemsediğini sordum. Taraftar bana, tarihteki küçük adam teorisini bilir misiniz diye sordu. İşte Nunez de çok küçük bir adamdır. Genelde koltuğunu çok az farklarla korudu. 1979'da Barça Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı ülkeye getirdiği zaman kupayı havaalanında havaya kaldırmış ve sanki o maçta kendisi gol atmışçasına takım otobüsüne kadar da taşımıştı. Bu durumu seyreden taraftarlar öfkeden mosmor olmuşlardı. Nunez taraftarların Hollandalı kahramanı Johan Neeskens'in sözleşmesini yenilemeyi henüz reddetmişti. Ve taraftarlar Nunez'e hayır, Neeskens'e evet diye bağırıyorlardı. Nunez o anda ağlamaya başladı ve hemen istifasını sundu. O sırada bu tezahürattan çok duygulanan Neeskens de onun yanında ağlıyordu. Ama Barça yöneticileri başkanlarından kalmasını istediler ve Neeskens İspanya'dan ayrılıp New York Cosmos'a transfer oldu. Barcelonalı bir iş adamı olan Sixte Cambra, 1989 başkanlık seçimlerinde Nunez'e rakip oldu. Başkanlık seçimini kazanan kişi kentin en önemli isimlerinden biri olacağı için FC Barcelona'nın seçimleri her zaman çok önemlidir. Ama bu seçim özellikle unutulmaz oldu. Cambra'nın arkasında Milliyetçi Katalan Partisi vardı ve seçimden onun galip çıkması halinde kulübün bir siyasi partiyle bağlantılı hale geleceği anlaşılıyordu. Tıpkı Liverpool sol eğilimli bir kent olduğu için Liverpool'un kazandığı bir lig şampiyonluğunun İşçi Partisi'ne onur kazandırması gibi bir olay yaşanabilirdi. Aslında kişi olarak Cambra'dan daha da sağda olan Nunez'i de Sosyalist Parti destekliyordu ve bütün kent iki rakip partinin afişleri ve pankartlarıyla doluydu. Nunez Cambra'nın Madridli bir kadınla evlendiğini söyledikten sonra program sunucusunun partizan olduğunu ileri sürerek televizyonda düzenlenen açık oturumu da boykot etti ve seçimi kazandı. Barça artık dünyanın en iyi takımlarından biri. 1991-1993 arasında İspanya Lig şampiyonluğunu 3 yıl üst üste kazandı. Nunez'i evcilleştiren kişi Hollandalı Johan Cruyff oldu. 1970'lerde Barcelona'da oynayan Cruyff, 1988'de takımın başına teknik direktör olarak geri döndü. Barcelona artık onun ikinci evi oldu. Onu sık sık kent sokaklarında motosikletiyle dolaşırken görebilirsiniz. Eşi Dani de Barcelona'yı seviyor çünkü kentin caddeleri Amsterdam'dakiler kadar kötü olsa bile hiç değilse havası daha iyi. Katalonyalı Aziz Jordi'den esinlenerek Jordi adını koydukları oğulları da Barça kadrosunda. En büyük kızları Chantal takımın kalecilerinden biriyle evlendi ve halen Barça içindeki muhalif gruplardan birinde aktif olarak çalışıyor. Cruyff ailesi de Katalanlar kadar iyi ama her şeye rağmen aile reisi olan Johan Cruyff Katalancayı bir türlü öğrenememiş. Hatta İspanyolcası bile o kadar iyi değil ve Barça'yı hicvetmek için her hafta yayınlanan TV programında onu en sevdiği İspanyolca cümleyi söylerken izleyebilirsiniz. En el cuesto momento, tam tercümesi, tam olarak şu anda. Cruyff Barça'daki ilk gününde Nunez'e İspanyolca olarak soyunma odası sadece bana ve futbolculara aittir demiş. Başkan boş yere itiraz etmiş. Ancak belki de ilk defa bir Barça antrenörü yönetim kurulunu yenilgiye uğratmış. Günlük olarak yayınlanan ve hemen hemen tüm sayfalarını kulübe ayıran eski Barça başkan yardımcılarından Juan Gaspar'ın çıkarttığı Sport gazetesinden Pilar Calvo, Cruyff'un kazanmasının nedeni futbolculuk kariyeriydi demişti. Venables Barcelona'ya geldiğinde bir hiçti. Menotti'nin adı vardı ama kişilik olarak yönlendirilmeye Cruyff'dan çok daha eğilimliydi. Cruyff hiçbir zaman uzlaşmaz. Her zaman ben hem maddi açına hem de özel hayatımda kulüpten çok daha iyi durumdayım der. Canı istediği zaman istifa edebileceğini çok iyi bilir. Başarılı olan en son Barça teknik direktörü Herrera da yöneticileri dışarıda tutmaya başaran çok güçlü bir insandı. Avrupa şampiyonluğunu sadece Cruyff döneminde kazanmış olmaları onu üzüyordu. Doğal olarak Cruyff'un kazandırdığı Avrupa Kupası hemen politik bir araç haline aldı. Bütün partiler ne zaman bir kupa kazansa Barça'yı kendi çıkarları için kullanma özgürlüğüne sahiptiler. Ve bunu da yapıyorlardı zaten. Böyle bir şey olduğu zaman takımdaki futbolcular Generalitat binasıyla belediye sarayının bulunduğu Plaza San Jaume meydanında halkın önüne çıkarılırdı. Bu kutlamalar sırasında takım elbiseli ve keskin bakışlı Generalitat Başkanı Jordi Puyol balkona çıkıp bağırırdı. Visca Barça, Visca el Catalunya. Gerçi çeviri sırasında az da olsa anlam kaybı oluyor ama bu cümleyi Barça kazanırsa Katalonya kazanır şeklinde tercüme etmek mümkün. Kalabalık bu sözleri daima alkışlardı ama 1992'de bu gelenek bozuldu. Dönemin belediye başkanı kulübün de 107.204 numaralı üyesi olan Pascual Madrigal sosyalisti ve ayrımcılığa karşıydı. Bu yüzden Avrupa Kupası meydana gelip de Puyol olağan sloganını atınca Madrigal kalabalığa şöyle dedi. Hep Barça'nın bir kulüp olmanın ötesinde olduğunu söylerdik. O artık kulüp olmanın ötesinde değil, Avrupa'nın en iyi kulübü. Haklıydı da, Cruyff Barça'yı değiştirmişti. Taraftarlar sadece Real'e karşı alınan galibiyetlerle mutlu olmuyorlardı. Artık kendilerine daha uygun başarılar bekler olmuşlardı. Kulübü değiştiren Hollandalı böylece Katalonya'yı da değiştirmişti. Barça'nın durumu kötü olduğu zaman bütün Katalonya, tıpkı Kraliyet Sarayı'ndaki boşanmaların Britanya'yı üzmesine benzer bir üzüntü yaşıyordu. Ulusun sembolü lekelenmişti ama kulüp şimdi iyi durumdaydı ve bunun siyasi etkileri hemen görülmüştü. Kentin kendine güveni yerine gelmişti. 1992'deki Wembley zaferi ve olimpiyatlardan sonra Madrigal resmen İspanya'nın iki başkenti federe bir devlet yapısına sahip olmasını önerdi. Bu başkentler Madrid ve Barcelona'ydı tabii. Torre Badella'ya yani Avrupa Kupası'nın kazanılması mı Madrigal'e bu öneriyi yapma cesareti verdi diye sordum. Yanıtı kesinlikle oldu. Barcelona'nın Madrid'e bu denli somut bir öneri yapması oldukça nadir bir durumdur. 10 yıldan beri Katalanlar kendi aralarında İspanya'dan bağımsızlıklarını isteyip istememe konusunu tartışıyorlar. Puyol bile o kadar kesin kararlı değil. Kendini milliyetçi sayıyordu ama zaman zaman ima etse bile hiçbir zaman ayrılma yanlısı olmamıştı. Bu tartışma hiç durmadan devam ediyor ama asıl önemli konu 1992 olimpiyatları sırasında ortaya çıktı. Peki olimpiyat nasıl olmuştu da Barcelona'da yapılmıştı? Cevap: Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Juan Samaranch kulübün 7965 numaralı üyesiydi. Daha ilk günden itibaren Puyol olimpiyat oyunlarının İspanya'da değil Katalonya'da düzenlendiğini söylüyordu. Açılış töreni sırasında Katalan seyirciler ve özellikle Litvanya ve Hırvatistan gibi bağımsızlıklarını yeni kazanmış olan ülkelerin ekipleri lehine daha fazla tezahürat yaptılar. Bu durum Madrid'deki politikacılar arasında paniğe neden oldu. İspanya Olimpik Futbol Takımı Barcelona'dan korkuyordu. Tamamen İspanyollardan oluşan bir takım burada hiç oynamamıştı. Katalanlar için Barça ulusal takımdı. Olimpik takımın fikstürü öyle ayarlanmıştı ki maçlarını kazanmaya devam ettikleri sürece Valencia'da oynayacaklardı. Ama sonunda Polonya ile oynayacakları final maçı gelip çattı ve Olimpik 11 Nou Camp'a çıkmak zorunda kaldı. Katalanların gösteri yapmasından ya da stadın bomboş kalmasından korkuluyordu. Oysa Sport'un rakibi olan günlük gazete El Mundo Deportivo'da stattaki kalabalık, ellerinde İspanyol bayrakları yaklaşık 95 bin kişi olarak yazılmıştı. Maçı 2-1 İspanya kazandı ve o gece taraftarların sokaklarda şöyle bağırdığı duyuldu. Puyol nos engaña, Catalunya es España. Puyol bizi kandırıyor, Katalonya İspanya'dır. Anlaşılıyordu ki Katalanlar İspanyollardan nefret etmiyorlardı. Ya da en azından altın madalya kazandıkları zaman durum böyleydi. Öte yandan Katalan televizyonu oyunlar sırasında zaman zaman yaptığı yayınlarla, Barça'nın sezon öncesinde Hollanda'nın kuzey bölgelerinden takımlarla yaptığı dostluk maçlarını ekrana getiriyordu. Tartışma gelip buraya dayandığında Britanya'da da birlikten ayrılmayı çok az sayıda İskoç kabul ediyordu. Bu durum Katalanlar için de aynıydı. İspanya'nın bir parçası olarak durumları son derece iyiydi. Torre Baderla, buradaki çoğu insan bir devlete ihtiyacımız yok ama biz de sıradan bir bölgenin oldukça ötesindeyiz der demişti. Bu daha çok bir sembol meselesi. Katalanlar ayrı bir devlet kurmak istemiyorlar ama bundan daha belirsiz bir istekleri var. Kendilerinin farklı olduğunu ortaya koyan semboller. Oyunlar sırasında yabancı gözlemcilerin çoğu Barcelona'nın her tarafını saran Katalan bayraklarını bir bağımsızlık talebi olarak yorumladılar ama aslında bu bayraklar bile insanları tatmin ediyordu. Katalanların tek isteği bir ulusun sembollerine sahip olmaktı. Puyol balkona çıkıp "Visca Barça, Visca el Catalunya" diye bağırdığı zaman Katalan sembollerini yeniden dile getirmenin ötesinde bir şey yapmıyordu. İnsanlar bunu dinlemekten hoşlanıyor, o zaman kendilerini iyi hissediyorlardı. İşte bu yüzden Barça dünyanın en büyük kulübü ve bu yüzden 110 bin tane üyesi var. Barça bir ulusun devlet olmak yerine ihtiyaç duyduğu bir semboldür. Bir Katalan'ın söylediği gibi bazı insanlar da Barça'nın maçlarına futboldan hoşlandıkları için giderler. 11. Hollandalılar ve İngilizler. Bobby Robson Hollanda'da neden başarısız oldu? Bobby Robson, 1990-1992 yılları arasında Hollanda'nın ünlü takımı PSV Eindhoven'ı çalıştırırdı. PSV'de başarısız oldu çünkü Hollandalıları anlamayı başaramamıştı. Başlamadan önce Robson'ın Hollanda'da başarısız olduğunu belirtmek zorundayım. Kendisi buna katılmayabilir. Ne de olsa PSV'de geçirdiği 2 yıl içinde takımı 2 kez Hollanda şampiyonu olmuştu. İşte anlama konusundaki ilk hatası da bu zaten. İngiltere'de lig şampiyonluğu her kulübün elde etmek istediği en önemli ödüldür. Oysa Hollanda'da durum farklıdır. Robson PSV'nin Hollanda lig şampiyonluğunu olağan bir şey gibi gördüğünü, o gelmeden önce de 4 yıl içinde 3 kez şampiyon olmuşlardı ve onların artık Avrupa'da başarılı olmak istediklerini asla anlayamadı. 1990 Dünya Kupası'nın başlamasından birkaç gün önce İngiltere'deki Bol resimli gazetelerden biri, ülkenin ulusal takım menajerinin görevi bırakabileceği haberinin sızması üzerine PSV acemi Bobby'yi alıyor diye koca bir manşet atmıştı. Hollanda basını da durumdan hoşnut değildi. Profesyonel futbolcular, teknik adamlar ve yöneticiler tarafından okunan ve çok başarılı bir dergi olan Football International'in, İngiltere'de bir benzerini bilmiyorum, editörü bile "Neden Bobby Robson?" diye yazmıştı. Robson'ı kıta futbolunu anlayamayacak kadar az taktik dehaya sahip, İngiliz okulunun ürünü tipik bir antrenör olarak tanımlıyordu. Hollandalılara göre Bobby Robson dar görüşlü İngilizleri temsil ediyordu. Çok fazla sofistike olmayan uluslararası bir takımı çalıştıran, zaman zaman kumaş bir şapka takan ve sadece tek dil bilen biriydi. Bir süre Flamanca öğrenmeye çalıştı ama onda da başarılı olamadı. Hollanda'ya geldiğinde imajı bir soytarınınkinden farksızdı. Orada kaldığı sürece bunu değiştirmesi de mümkün olmadı. PSV'de çoğu Hollandalı'nın artık hiçbir şey beklemediği bir futbolcu grubuyla karşılaştı. Bir sezon önce takımda gruplaşmalar başlamış ve futbolcular neredeyse birbirleriyle konuşmaz hale gelmişlerdi. Robson'dan önceki antrenörün işini kaybetmesinin nedeni de buydu. PSV genel menajeri K.S. Polexma, oyuncuları susturacak bir antrenör arıyordu. En akla yatkın tercih de bir Britanyalı olacaktı. İngilizlere ait bu sporun bazı kuralları vardı. Eğer bir oyuncu verilen taktiğe karışırsa futbolun itibarını zedelemiş olurdu. Antrenörüyle tartışırsa başka bir kulübe satılırdı. Asla sırası gelmeden konuşmaz, sadece emekli olur ve parası suyunu çekerse anılarını The Sun gazetesine satardı. Alex Ferguson, Ryan Giggs'in gazetecilerle konuşmasına izin vermezdi ve Manchester United'lı futbolcular genelde en çok 5 söyleşi yaparlardı. çoğu da John Matson'la. Brian Clough, Des Walker ve Stuart Pearce gibi futbolcuları öylesine korkutmuştu ki bu yıldızlar basınla hiç konuşmazlardı. Bir İngiliz oyuncu üstlerine itaat ederdi çünkü o bir askerdi. Hollandalı Roy Attenveld, Everton tarafından denenmek üzere İngiltere'ye gelmeden önce eski Nottingham Forest ve Tottenhamlı John Medgar'a telefon etmiş ve kendisine tavsiyede bulunmasını istemişti. Medgar da onu kırmamıştı. Saçını kestir, takım elbise giy ve idmanda sürekli olarak bağır. Everton Attenveld'i transfer etti. Bunun aksine Hollanda'ya gelen yabancıların hepsi aynı keşifte bulunuyordu. Antrenör o kadar fazla şey söylemez, konuşan hep futbolcular. Bu sözleri söyleyen Roda Kerkrader'de oynamak üzere Hollanda'ya gelen ve gördüklerine ötürü büyük bir şaşkınlık yaşayan Nijeryalı Ayah Wilson Ogeychukwu'ydu. Hollandalı oyuncular konuşmayı severler ve futbol dergilerindeki söyleşileri 4 sayfayı bulur. Ülke dışına çıkan Hollandalılar gittikleri yerlerde de konuşmayı sürdürürler, hem de ana dillerinde. Antrenörlere taktik ve takım kurulması konularında önerilerde bulunurlar. Milan teknik direktörü Arrigo Sacchi, Ruud Gullit, Frank Rijkaard ve Marco van Basten'in kendisine yeni fikirler ve görüşler verdiklerini, geleneksel İtalyan düşüncesi ve oyun tarzından çok farklı olan yeni bir futbol tarzının tamamen onlardan kaynaklandığını söylemişti. Daha sonra van Basten, Milan'ın daha da farklı bir tarzda futbol oynaması gerektiğini söyleyince Sacchi ayrılmak zorunda kalmıştı. Ama genelde Hollandalıların fikirleri istenmiyordu. John Fantschip, Genova'ya gelir gelmez antrenörüyle taktik konusunda tartışmaya başlayınca 5 hafta süreyle kadro dışı bırakılmıştı. Aberdeen'de 4 yıl kalan Hans Gilhouse, ben kendi fikirlerimi söylemekle ün yapan biriyim ama Britanya'da bundan hoşlanmıyorlar demişti. Orada futbolcu olarak sen sadece bir sırt numarasısın ve sadece patronun söylediklerini yaparsın. Evet, orada antrenöre böyle hitap ediliyor, patron. Devre arasında veya maçtan sonra antrenörün birkaç oyuncuya küfretmesi adet olmuş. Oyuncuların çoğu buna itiraz etmiyor. Hollandalılar buna direndiği zaman da kavga çıkıyor. Bütün Hollandalıların en iyisi ve en inatçısı olan Johan Cruyff durumu, biz Hollandalılar inatçıyız diye özetlemişti. Hatta dünyanın öbür ucuna gitsek bile insanlara nasıl davranmaları gerektiğini söyleriz. Bu açıdan bakıldığında çok sevimsiz bir ulusuz. Belki sevimsiz ama başarılı. Hollanda futbolu işe yarıyor. Oyuncuların kendileri adına düşünmelerine izin verilirse bütün maçları kazanıyorlar. Son 20 yıl boyunca küçük ülkelerin hiçbiri, büyüklerden de Almanya, Brezilya ve Arjantin dışındakiler, Hollanda kadar çok maç kazanamadı. Hiçbiri onlar kadar mükemmel futbol oynayamadı. Bunun en önemli nedeni Hollandalıların çok konuşmaları sayesinde futbolu şu anda oynadıkları gibi oynamaları. Bir oyuncu takımdaki rolünü çok iyi anlamalıdır. Önünde oynayan adamın ne zaman yardımına gideceğini, ne zaman onun yerini alacağını, kendi adamını ne zaman bırakıp topu kovalayacağını bilmek zorundadır. İngiliz futbolcular çocukluklarından beri İngiliz oyun tarzı olan 4-4-2'yi uygularlar ve bu yüzden de bu sistem hakkında öğrenecekleri pek az şey vardır. Örneğin 20 yaşına gelen bir İngiliz savunma oyuncusu, rakip takım diğer kanattan hücuma kalktığı zaman savunmanın ortasında oynayan arkadaşının yerini alması gerektiğini bilir. Sistem çok basittir. Top ayağına gelince onu rakip savunmanın arkasındaki boşluğa atacaktır. Eğer rakip pres yapıyorsa ve çok sıkışmışsa rahatlıkla taca da atabilir. Eğer bir futbolcudan başka bir oyun tarzında oynaması ya da daha zor şeyler yapması istenirse, örneğin topu mutlaka kendi takımında tutması gibi, onun yeniden bir şeyler öğrenmesi gerekir. Yeni sisteme uygun top oynayarak çok şey öğrenebilir ama bu kadarı yetmez. Genoa'yı çalıştıran antrenörlerden biri takıma Ajax gibi total futbol oynatmaya çalışmış ama becerememişti. Fantschip şöyle diyordu: Ajax'ın sistemini uygulamak için önce onu anlamanız ve özellikle de sistem hakkında sürekli konuşmanız gerekir. Çok konuşmanın en büyük sakıncası kişilik uyuşmazlığının ortaya çıkmasıdır. Hollanda 1990'da Dünya Kupası'nı rahatlıkla kazanabilirdi ama oyuncular kavga etmeyi tercih ettiler. Robson'un devraldığı PSV takımı da kavgalar yüzünden bölünmüştü. Wim Kieft, Gerald Vanenburg'la Romario ise bütün takımla kavgalıydı. Bütün bunlar Robson için çok yeniydi. İngiliz sisteminde futbolculara tartışma fırsatı hemen hemen hiç verilmez. En ufak bir görüş ayrılığı yoktur. Bu yüzden de dünyadaki en iyi takım ruhu burada bulunur. 1990 Dünya Kupası'na katılan İngiliz takımı Robson'u stoper kullanması konusunda ikna etmiş gibiydi. Ama bu bile güçlü Hollanda takımıyla başa çıkmaya yetmiyordu. Teknik direktör Thijs Leibgraats'ın takımı Dünya Kupası'na götürmesine kadrodakiler tarafından itiraz edilmiş ve zavallı teknik adam hemen kovulmuştu. Diğer ülkelerle aradaki fark Hollanda işçi sınıfının kültür yapısından kaynaklanıyordu. Hollanda işçi sınıfı tartışmaya çok değer verir. Hepsi Calvinist'tir. Hatta Katolik Hollandalılarda bile güçlü Calvinist özellikler görülür. kalbin inananlara, rahiplere aldırmamalarını, İncil'i kendi kendilerine okumalarını önermişti. Bu yüzden 20 yaşındaki bir Hollandalı futbolcu kendisinin de gerçeği antrenörü kadar bilmesi gerektiğini düşünür. İngiliz bakış açısına göre antrenör antrenördür, futbolculardan yaşlıdır, tecrübelidir. Öyleyse o haklıdır. Bu nedenle Robson soru yağmuruna tutulduğu zaman hemen kendi sicilinden ve bu spora kaç yılını verdiğinden söz etmeye başlar. Bobby Robson PSV'de 18 ay geçirdikten sonra World Soccer'a buradaki oyuncular taktik konusuyla nasıl oynadığımız ve ne tür değişiklikler yapabileceğimizle çok daha fazla ilgileniyorlar demişti. Eindhoven'da kaldığı sürece zamanının büyük bir bölümünü takımın İngilizlere özgü 4-4-2 sistemiyle oynamasının mı yoksa oynamamasının mı daha iyi olacağına karar vermeye çalışarak geçirdi. Ve oyuncular bu tartışmaya balıklama daldılar. Robson'un davranışını sadece stoper Gica Popescu haklı buluyordu. Bence futbolcular futbol oynamalı, bunun dışında çenelerini kapamalıdırlar. Antrenör konuşmalı, biz dinlemeliyiz. Küçük bir ayrıntı, Popescu Çavuşescu'nun Romanya'sında büyümüştü. Robson Football International'a şöyle demişti. Profesyonel bir İngiliz futbolcu antrenörünün söylediklerini kabul eder. Oysa burada her maçtan sonra yedek oyuncular ziyaretime geliyorlar. John Bosman'ı Montpellier maçında oynatmayınca Bosman bunu neden yaptığını sormuş ama Robson sadece futbolcular ancak antrenör oldukları zaman yedekliğin ne demek olduğunu anlayabilirler demekle yetinmiş. Hollandalı futbolcular akla yatkın nedenler talep ederler. İngilizler her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırlar. Ama Hollandalılar antrenörle görüş ayrılığına düşünce tıpkı 1990 Dünya Kupası'nda yaptıkları gibi somurturlar. Robson en iyi, PSV'nin en İngiliz futbolcularıyla anlaşılıyordu. Hırslı genç Twan Sheepers ve güçlü fiziğiyle stoper Stan Walks. Daha sonra Sporting Lisbon'a giderken Walks'i de yanında götürmüş. Hatta Portekizce konuşabilme konusundaki inanılmaz yeteneksizliğine karşın onu takım kaptanı bile yapmıştı.